Ayrım 18.
Başka bir yerlerde yazın gelmesi, bu görüntünün aslında canlı bir varlık olması, tıpkı dünyanın çevresindeki kilometre sayısı ya da istatistiksel ışık dalgası değişimleri gibi tartışmaya değmeyecek kadar uzak olgularmış gibi geliyordu Deborah'a. "Karşı ateşle ne kastediyorsun?" diye sordu doktor. "Gerekli görünüyor," dedi yanardağın bir temsilcisi. "Nerede?" "Yüzeyde. Göster bana." Sözcükler dikkatliydi ama eleştirici ya da iki yüzlü değildi. Giysisinin kolu yanık yere yapışmıştı. Ama Deborah, doktor daha uygarlığa özgü, yapma çığlığını atamadan kolunu sıyırıverdi. Doktor içgüdüsel olarak ürkmüş, sanki Deborah gerçekten insan etine sahipmiş gibi elini uzatmıştı. Doktor yanağa baktıktan sonra Deborah'a biraz üzgünmüş gibi gelen bir sesle, "Sanırım seni D'ye götürsem iyi olacak," dedi. "Fark etmez." "Pekala." Sevecenliğini sezdiren bir tavırla, "Orada benim hastalarımdan biri olacaksın. Kısa süre önce o koğuşun yöneticisi oldum," dedi doktor. Deborah elini yukarı kaldırıp hafifçe yana eğerek Yuris'e bir itaat işareti yaptı. Bununla karanlık olsun ya da olmasın, Eli konuşulabilecek bir insan olduğu ve hiçbir zaman o gülümsemeli 3 numarayı uygulamadığı için en azından kendini daha güvenli duyduğunu söylemek istiyordu. Doktor her zamanki nazik, telaşsız haliyle Deborah'ı D koğuşuna geri götürdü. Çift kilitli kapılardan içeri girdiklerinde Yuri'den birisi, "Doktora bak, görüyor musun? Kendini daha güvenli duyuyor şimdi," dedi. "Zavallı adam," diye yanıtladı Deborah. "Oldukça kötü bir yara açmışsın," dedi doktor yanığı incelerken. "Bunun temizlenmesi gerek." Ve acıyarak da, yeniden tıpçı olduğuna çok sevinen bir öğrenci, elinde tıbbi gereç dolu görkemli bir tepsiyle ayakta duruyordu. Doktor Haley yanığı soyup temizlemeye başladı. Aletlerinin dokunmasıyla Deborah hafifçe bir şeyler duydu ama hiç acı duymadı. Doktora onunla ilgilendiği, ona zaman ayırdığı için bir armağan verme isteği duydu. Furi'yi ve armağan ettiği siklameni hatırladı. "Furi öldü ama," dedi Entrable. "Ama Haley'e bir çiçek verebilirsin," diye fısıldadı Lactemon. "Elinde tutulabilir hiçbir şeyim yok ki." "Furi sana bir anısını vermişti," dedi Lactemon. Deborah Yuri yöntemiyle Lactemon'a teşekkür etti. "Ayakların sıcak, zihnin aydınlık olsun." Kafasında doktora armağan olarak anlatabileceği bir gerçek bulmaya çalıştı. Görme konusu olabilirdi bu. Bir cismin her çizgisini, düzlemini ve rengini görse bile bu cisim hiçbir anlam içermiyorsa görüşünün geçersiz olduğunu, dolayısıyla bunun körlük sayılabileceğini söyleyebilirdi ona. Hatta ünlü üçüncü boyutun belki de salt anlam olduğunu, bir düzlem yığınını bir kutuya, bir Meryem Ana'ya ya da elinde antiseptik şişesi tutan bir Doktor Haley'e dönüştüren güç olduğunu bile söyleyebilirdi. "Elimden geldiğince acıtmamaya çalışıyorum," diyordu doktor. Deborah ona gönül borcu sorumluluğu yüklemeye çalışıp çalışmadığını anlamak için dikkatle doktora baktı. Hayır, çalışmıyordu. Deborah doktorun onun zehirli Niganon'una bağışıklığı olup olmadığını merak etti. Armağanının doktorun ona dokunsa da ölmemesini sağlamak olmasına karar verdi. "Üzülmeyin," dedi Deborah sevecenlikle. "Temas çok kısa süreli olduğu için mikrop kapma olasılığı yok." "Onun için kullanıyorum bunları," dedi doktor yarayı bir tamponla kuruturken. Doktor sargıları sararken Deborah onun bir şey anlamadığını ayrımsadı ve üçüncü görü boyutunun anlamını ona anlatmaya karar verdi. Bu düşüncesi tek ve belirsiz bir tümce halinde birden ağzından çıkıverdi. "Görmek her şey demek değildir." "Evet, değildir sanırım," dedi doktor işini bitirirken. Sonra sanki bir şey sezmiş gibi, "Gözlerinde bir sorunun mu var?" dedi. "Şey," Deborah gerçeğin ansızın ortaya çıkıvermesinden utanmıştı. "Üzüldüğüm zaman genellikle doğru dürüst göremiyorum." "Ya öyle mi? Aman ne ilginç," dedi Koro alaylı alaylı. "Kapayın çenenizi, düşüncelerimi duyamıyorum," diye Deborah onlara bağırdı. "Ne?" Doktor Hale döndü. Deborah dehşet içinde ona baktı. Yuri'ye söyledikleri, dünyanın duymasını engelleyen duvarı delmişti. Koro feryatları gitgide yükselip bunaltıcı bir gümbürtüye dönüştü ve Deborah'ın grimsi görüş alanı kızıla döndü. Ceza hiç uyarmadan bir cellatın eli gibi tepesine indi ve ışığa uzama zamana, yer çekimine ve beş duyuya ilişkin bütün kanıtlar anlamını yitirdi. Sıcaklık dondu ve ışık bıçak gibi saplanan ışınlar yaydı. Deborah gövdesinin nerede olduğunu ayrımsayamıyordu. Ne yön kavramı kalmıştı, ne mekan ne mesafe ne de neden sonuç ardışıklığı. Deborah bir süre zaman ve yorgunluk olgularının dışında kaldı. Sonra bir dünya gününde bir tulumun içinde ve tanımadığı bir doktorun karşısında kendine geldi. Merhaba, merhaba, nasılsın? Bilmiyorum. Ne zaman? Ama doktorun onun ne zaman kendini kaybetmeye başladığını bilemeyeceğini düşündü. Ne kadar zamandır buradayım? Üç ya da dört gündür. Deborah ellerindeki ağrıları, kollarındaki ve omuzlarındaki sızıları ayrımsadı. Birden korkuya kapıldı. Kimseye vurdun mu? Kimseyi yaraladın mı? Hayır, doktor hafifçe gülümsedi. Ama kapılarla pencerelere fena saldırdın. Deborah ürkü ve utanç içinde başını çevirmeye çalıştı. Ama boynuna bir kramp girince öksürmeye başladı. Ve öksürüğü kesmek için başını gene doktora doğru çevirmek zorunda kaldı. Sizi tanımıyorum, nasıl oldu da buraya geldiniz? Bugün nöbet günüm, uğrayıp iyi misin diye bir bakayım dedim. Aman Allah'ım dedi Deborah dehşette. Ortalığı yıkmış olmalıyım. Biri kendini öldürmedikçe buraya nöbetçi doktor koymazlar hiç. Doktor hafifçe güldü. Benim için geçerli değil bu. Ben yeni mezun bir doktorum. Tulumdan çıkabilecek misin? Buna hazır mısın? Bilmiyorum dedi Deborah. Peki bir yarım saat daha verelim sana. Ağrılar için tasalanma. Çoğu sadece gerginlikten oluyor. Pekala, görüşmek üzere. Deborah doktorun anahtarını kilidin içinde döndürmeye çalıştığını duydu. Acemiliğinin garip bir dokunaklılığı vardı. Deborah D'deki yatağına döndüğünde daha önce ön yatakhanede ona verilen yataktı bu. Yatağı çevresi hüzünle sarılmış bir halde buldu. Giriş çıkış kargaşası içinde tahtı bırakanın karısı iki yatak öteye taşınmıştı ve Deborah şimdi Fiorenti'nin merisiyle hala suskun bir halde ve ifadesiz bir yüzle oturup duran Silvia'nın arasındaydı. Ceza yüzünden bitkin düştüğü için yatağına uzandı ve dünyadaki gölgelerin uzayıp dünya zamanını karartarak akşama dönüştürmesini seyretti. Mary bitişiğindeki yatakta uzanmış yatıyordu. Bir süre sonra neşeli bir tavırla, ''Hey ufaklık, senin içinde de böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. İyi dövüşüyorsun.'' dedi. ''Kimseye vurmadım ben.'' dedi Deborah. Bundan söz edilmesinden biraz rahatsız olmuştu. O genç, yeni doktorun sözlerine karşın gerçekten kimseye vurup vurmadığını merak etti. ''Ah ama yeteneğin var, kesinlikle bu konuda yeteneğin var.'' Mary kırılan bir camın şangırtısını andıran kahkahasını attı. Neşeyi hiç bilmeyen birinin neşe öykünmesiydi bu. ''Ama tabii akıl hastasısın sen, aklın başında değildi. Ne yaptığını bilmiyorsun. Yine incelikli bir komedide rol alan bir kadın oyuncu taklidi yaparak yumuşak bir ses tonu kullanmıştı.'' ''Evet.'' dedi Deborah yavaşça. ''Ama neden durduğumu çıkaramıyorum, neden sona erdiğini?'' Aslında senin durumundaki her hastanın o cehennemin acı ve tiz kahkahalarla sarsılmaya başladı. Kişinin ancak dayanabileceği kadar sürdüğünü anlaması gerek. Bedensel bir acıya benzer bu. Hih hih hih. Önce çok şiddetlidir, sonra bitiverir. Yani bunun bir sınırı mı var? Daha fazlası ayıp olur zaten şekerim, çok ayıp olur. Ve o tiz genç kız kıkırdaması gene insanın tüylerini diken diken eden şiddetli bir kahkahaya dönüştü. Deborah Mary'nin haklı olup olmadığını, yasasızlığın karabasanında hiç değilse bir takım sınırların olup olmadığını merak etti. Belki de cehennemde bile merhamet vardı. Görüşü biraz berraklaştı, çevresindeki yatakların, duvarların ve soluk alan ölü gövdelerin yumuşayan çizgileri, yaz alacakaranlığının soluk kızıllığına büründü. Tavandaki ışıklar yandı ve bu ışıklarla birlikte Mary'nin bütün acılarına, o korkunç kahkahalarına karşın, yalnızca bir sınır olduğunu söylemek biçiminde olsa bile gücü yettiğince ona yardım etmeye çalışmış olduğunun bilincine vardı. Zehirli kişiler bile bütün cesaretlerini ve güçlerini toplarlarsa birbirlerine yardım edebiliyorlardı. Carla bunu yapmıştı, Helen yapmıştı, hatta Sylvia bile o mobilyamsı cansızlığıyla bunu yapmıştı ve şimdi de Mary güçlü bilgeliğinden bir parça sunmuştu ona. Deborah Mary ile ilk karşılaşmalarını hatırlayıp güldü. ''Adım Deborah'' demiş ve burada kalıyorum diye eliyle yatağını işaret etmişti. Mary her yerde hazır ve nazır neşesiz sırıtışıyla ben de Walt Disney'in çizdiği tımarhaneyim demişti. O akşam Deborah içinde duyduğu bir gereksinmeye uyup yatağından kalktı ve koğuşta dolaşıp karşı ateş yakmak için yakıt aramaya başladı. 20. Bölüm. İçindeki sönmüş yanardağın yaptığı baskıyı hafiflemenin tek yolu karşı ateşler yakmak olmuştu artık Deborah için. Aynı yerleri tekrar tekrar yakmayı sürdürüyor, üst üste yanık tabakalar oluşturuyordu. Sözüm ona dikkatle saklanıyorlardı. ama sigara izmaritlerini ve kibritleri elde etmek çok kolaydı. D koğuşunun önlemleri bile onun gereksinmesinin gücüyle baş edemiyordu. Yanıkların etkisi yalnızca bir saat kadar sürdüğü ve içindeki baskıya ancak 3-4 saat dayanabildiği için büyük bir içilmiş sigara ve kibrit stoku olması gerekiyordu. Yanıklar mikrop kapıp iltihaplanmaya başlayınca yaktığı yerleri değiştirmesine karşın birkaç gün yaraları bir giz olarak kaldı. Hemşirelerle hasta bakıcıların bu denli dalgın oluşu onu şaşırtmıyor, eğlendiriyordu. Yaraları iltihaplanmış, kokuşmaya başlamıştı. Ama bunu kimse fark etmiyordu. Deborah düşündü. Çünkü gerçekten bizi görmek istemiyorlar. Haftanın son gününde yeni doktor gene koğuşa çıktı. Salonda oturan Deborah'ı görünce durup, "Çok daha iyi görünüyorsun," dedi. "İyi olmam gerekir," dedi Deborah biraz sert bir sesle. "İyi olmak için bütün gücümle uğraşmak zorunda kaldım." Bu kadar iyileştiğine göre çok yakında B koğuşuna dönmeye hazır olacaksın demektir. Deborah bunu duyunca zamanın korunmasız, kibritlerin serbest olduğu B koğuşuna gitmenin, istediğini düşündüğü ölüme yaklaşmak için mükemmel bir fırsat olacağını anladı. Sonra korktuğunu sezdi ve bunun nedenini merak etti. Doktor ona dilediği gibi ölmesine izin veriyorsa neden öfke duyuyordu acaba? "Başka yanıklarım da var," dedi yalnızca. Doktor şok geçirmiş gibi oldu. Ama hemen kendini toparladı ve "Bana bunu söylediğine sevindim," dedi. Deborah ıslak bir çamaşırmış gibi eliyle bükerek kazağını sıyırmaya başladı. "Ölmek istiyorsam kendimi niçin kurtarıyorum?" diye sordu. İmgeleminde B koğuşuna gidip kendini yakarak öldürmesine izin veren doktorun hayaline hala kızgındı. "Ona söyledin çünkü sen bir korkaksın," dedi Koro. Bildik alaylarına başlamıştı gene. "Eski yaran nasıl?" dedi doktor sargıları gevşeterek. Deborah yanıt vermedi. Çünkü doktor kendisi bakıyordu zaten. Yara iyileşmemekte diretiyordu. "Bunu bir daha yakmadın değil mi?" dedi doktor. Biraz suçlayıcı bir tonla. Ama bu tonu sertleştirmeye korkuyordu. "Hayır," dedi Deborah. "Başka bir çeşit sargı deneyelim. Yeni yanığına bakayım." Doktor öteki kola baktı. "Kaç kez yaktın bunu?" "Aşağı yukarı 8 kez." Doktor her iki yanığı da sargılayıp gitti. Hiç kuşkusuz tehlikeli yanıcı maddeleri ortalıkta bıraktıkları için dikkatsiz hemşireleri paylayacaktı. Ancak salonda unuttuğu yanık sigara iki dizi yanığa yetecek kadar uzundu. D koğuşunun yasa koruyucuları hastalarının sandıkları kadar güvenlikte olmadığını keşfedince koğuşu baştan aşağı reform yağmuruna tuttular ve böylece kendileriyle hastaları arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiler. Bir yıl önce D koğuşunda kullanıma sunulan çatal şimdi ortadan kalkmıştı. Metal çağının yerini tahta çağı almıştı ve ateş yalnızca modern çağın yaşandığı hemşire odasının çevresinde yakılabiliyordu. Öteki Pleistosin'de ise Pithecanthropus erectus. Ayaklarını sürüyerek yürüyor, homurdanarak anlaşılmaz şeyler söylüyor, yemeğini parmaklarıyla yiyor ve yerleri ıslatıyordu. "Çok teşekkürler ufaklık," dedi Limmler alaylı alaylı Deborah'ın yanından geçerken, çağcıl insanın hastalarına statü simgelerini, sigara ve kibrit dağıttığı ışıklı yere gidiyordu. "Cehenneme kadar yolum var," diye yanıtladı Deborah. Ama ses tonu pek güvenli değildi. Daha sonra tahtı bırakanın karısı onu bir casus olmakla ve en tehlikeli düşmanlardan biri olduğunu bildiği halde İçişleri Bakanı'yla işbirliği yapmakla suçladı. Kibrit ve izmarit bulmak artık güçleşmişti ama hiç de olanaksız değildi. Çağcıl insan yakıp içtiği ateş uçlu, silindir biçimli şeyleri nerelere koyduğuna pek dikkat etmiyordu ve yanı başında da sisler içindeki yassı dünyası, büyülü bir biçimde sigarayı rengi, kokusu ve üç boyutlu biçimiyle birlikte tam odak noktasına alan, ateşe aç bir ilkel insan duruyordu. Gel gelelim karşı ateşler yanardağın yüzeyinde, Entrebon'un deyişiyle granit giysisinde hiçbir değişiklik yapmamıştı. Ve tanrılar, koro, sansür, çılgınca ve anlaşılmaz nedenlerle cezayı diledikleri gibi uygulamaya başlamışlardı. Hatta Yuri'nin mantığından hiç eser kalmamış ve yasalar altüst olmuş gibiydi. Deborah yanardağın artık infilak edip püsküreceğine inanmaya başlamıştı. Aklına son aldatmacanın henüz gerçekleşmemiş olduğu geliyordu hep. Günler çoktandır yalnızca bir dil bilgisi ayrıntısı olan bir yeryüzü kalıbına dönüşmüş durumdaydı. İşte böyle günlerden birinde uyandığında daha önce de sık sık olduğu gibi kendini bir tulumda buldu. Kapının kilidinde bir anahtar döndü ve içeriye bir hemşire girdi. Hemşirenin arkasında hiç değişmediği için inanılmaz biçimde farklı görünen biri, Furi duruyordu. Aman Allah'ım dedi, Furi ve içeri girdi. Hemşire ona bir sandalye getirdi ve Deborah kadının yüzünden, bu yüzde gördüğü tiksintiden kaçabilmeyi dilemeye başladı. Furi çevreye bir göz gezdirip yatağın yanına oturdu ve belli belirsiz bir korkuyla başını öne eğdi. Aman Allah'ım, geri döndünüz dedi Deborah. Öz nefret, dehşet, utanç, kibir ve umutsuzluk taş gibi cansız yüze hiç yansımıyordu. İyi vakit geçirdiniz mi? Aman Allah'ım dedi Furi gene. Neler oldu? Giderken çok iyi durumda bırakmıştım seni. Ama şimdi tekrar buradasın. Yeniden çevresine bakındı. Deborah Furi'yi canlı gördüğü için duyduğu sevinçten korktu. Bunu, bu korkunç durumu daha önce de görmüştünüz. Niye böyle şok geçirdiniz? Evet görmüştüm. Yalnızca seni bunun içinde böyle acı çekerken gördüğüme üzülüyorum. Deborah gözlerini kapadı. Utancından yerin dibine geçmişti. Kuyuya kaçıp karanlığa ve boşluğa gömülmek istiyordu. Ama Furi geri dönmüştü ve saklanacak hiçbir yer yoktu. Zihni direndi. Döneceğinizi bilmiyordum. Sana bugün döneceğimi söylemiştim. Öyle mi? Evet ve bence uzaklara gidip seni terk ettiğim için bana ne kadar kızdığını göstermek amacıyla kendini bu kötü duruma soktun. Doğru değil bu dedi Deborah. Rison'la çalışabilmek için elimden geleni yaptım. Gerçekten ama siz ölmüştünüz. En azından öyle sanıyordum. Ve Rison yalnızca ne kadar haklı ve becerikli olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Geri döneceğiniz aklımdan çıkmıştı. Deborah bitkin olduğu halde yeniden çırpınmaya başladı. Tamamen tükenmiş bir haldeyim. Buraya gelmeden önce olduğum gibi. Tek fark yanardağın gitgide daha kızgın bir biçimde yanması. Oysa yüzeyi canlı olup olmadığını bile bilmiyor. Doktor sandalyesini yaklaştırdı. Çok önemli şeyler söylediğin anlardan biri bu dedi sakince. Deborah başını sıkıca yatağa bastırdı. Toparlayamıyorum bile sözcükleri. Öyleyse bırak oldukları gibi gelsinler bize. Buna gücünüz var mı? İkimizin de buna gücü var. Deborah biraz soluklandı. Ben zehirliyim ve bundan nefret ediyorum. Utanç ve onursuzluk içinde yıkılıp gideceğim ve bundan nefret ediyorum. Yaşamımdan ve ölümümden nefret ediyorum. Dünya benim doğrularıma yalnızca yalanlarla karşılık veriyor. Rison'la çalışmayı denedim ama onun tek istediğinin haklı çıkmak olduğunu gördüm. Aklını başına topla ve aptallığı bırak dese de olurdu. İnsanları dış görünüşümle düş kırıklığına uğratıp, özümle Yuri'nin benim ve o yabancı düşmanın özüyle de kandırdığım yıllarda hep böyle söylerlerdi bana. Tanrı benim belamı versin, Tanrı benim belamı versin. Sonra cılız, boğuk bir inilti, bir hırıltı duyuldu. Deborah ağlamaya çalışıyordu. Ama ağzından çıkan sesler o denli gülünç ve çirkindi ki hemen sustu. Belki ben dışarı çıktığımda dedi Furi, ağlamayı becerebilirsin. Şimdilik şunu söyleyeyim, şu anda içinde duyduğun nefretin ve utancın boyutlarını ölç. Bu ölçün senin sevme, sevinç ve sevecenlik duyma yeteneğinin de boyutlarını gösterecektir. Ayrıca yarın seninle görüşeceğim. Ve Furi dışarı çıktı. O akşam Miss Carroll elinde bir kitapla Deborah'ın yanına geldi. Bak dedi utangaç bir tavırla, doktorum bana bunu bıraktı, bir oyun kitabı. Belki benimle birlikte okumak istersin dedim. Deborah sırtını duvara dayamış bir halde oturan Helen'a baktı. Kitabı Helen vermiş olsaydı, onu yerden bir tekmeyle Deborah'a gönderir, bir yandan da ona sataşırdı belki de. Dünyada bile aynı dili konuşan iki insan yok muydu hiç? Deborah yanıt verirken biraz Miss Carroll'ın özenli konuşma biçimine ve çekingenliğine öykündüğünü sezebiliyordu. Hangisini tercih edersin dedi Miss Carroll. Ciddi olmanın önemi. The Importance of Bench Earnest adlı oyunu okumaya başladılar. Deborah daha çok erkek rollerini, Miss Carroll da kadın rollerini üstlendi. Az sonra Lee, Helen ve Fiorenti'nin Mary'si de onlara katılmıştı. Gülünç bir biçimde kendi taklitlerini yapan bu oyuncularla oyun herkesi kahkahadan kırıp geçiren bir curcunaya dönüşmüştü. Mary kahkahalar içinde soylu bir akıl hastası olan Ernest'i oynarken Miss Carroll da Sybil rolünde manolyaların ve örümcek ağlarının arasına dalmıştı. İran Mus Borç tarzı bir karabasan tablosunda Oscar Wilde'ın soylu incelikli bir komedisi sahneleniyordu. Oyunu baştan sona okudular. Sonra bir başka oyun daha okudular. Hasta bakıcıların hem onlarla birlikte hem de onların haline güldüklerinin ve yarattığı bütün korkuya karşın bunun güzel bir gece, büyülü bir biçimde kötü yazgılarının dışına çıkan bir gece olduğunu düşündüklerinin de ayrımındaydılar. Esther Ballou dili tutulmuş bir halde Doktor Fred'in yüzüne baktı. Sonra hafifçe öksürerek gırtlağını temizledi. Dediğinizi doğru anladım mı acaba? Sanırım evet, ama önce neden? Nedenini bulmak için uğraşıyoruz. Kendini yakıp öldürmekten önce bulsanıza şu nedeni. Esther'ın son okuduğu rapor gene kesinlikten uzak bir rapordu. Ama raporun anlatımındaki bir şey onu işkillendirmişti. Ve ürkütücü bir önseziye kapılıp yine Deborah'ı görmeye gelmişti. Kendisine bunun pek akıllıca olmayacağını söylemişlerdi. O da Doktor Haley'i görmek istemiş ve Haley'nin bürosunda hiçbir sözcüğünü değiştirip hafifletemeyeceği gerçekleri duymuştu. Şimdi de öfkeli, korkmuş ve umutsuz bir halde Doktor Fred'in karşısında oturuyordu. Peki babasına ne söyleyeceğim? Deborah'ı gittikçe kötülediği ve vahşileştiği bu yerde tutabilmek için ona ne yalanlar anlatacağım ben şimdi? Korkusu yüzünden doktorun sözleri uzun ve yavaş geldi Esther'a. Bence hepimiz bu yakma işini biraz büyütüyoruz galiba. Varlığını hepimizin bildiği ve hala tedaviye cevap veren hastalığın bir belirtisinden başka bir şey değil bu. Ama çok, çok çirkin. Yaraları mı kastediyorsunuz? Yaraları görmedim. Fikri kastediyorum, düşünceyi. Bir insan böyle bir şeyi kendine nasıl yapabilir? İnsan böyle... Esther tıkanır gibi oldu ve eliyle ağzını kapadı. Gözlerinin kenarlarından taşan yaşlar yanaklarından süzülmeye başladı. Yo dedi doktor. Sizi bu kadar korkutan şey o sözcük. Size bu kadar acı veren şey bir zamanlar umutsuz ve sonsuza kadar anlamına gelen o eski, çirkin, akıl hastası sözcüğü. Bu sözcüğü Deborah'a asla yakıştırmam. Yapay görünüş yok oldu. Bu görünüşün gerisinde olan şey o denli kötü değil diye düşündü Doktor Fred. Bunu karşısındaki anneye herhangi bir yolla belirtip belirtemeyeceğini düşündü. Onu bir parça rahatlatabilirdi bu. Derken telefon çaldı. Doktor Fred tatlı sesiyle telefonu yanıtladı ve sonra yeniden Esther'a doğru döndüğünde onun kendini toparlamış olduğunu gördü. Öyleyse gerçekten onun hala normal olma şansı olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Bence onun kesinlikle akıl sağlığına ve gücüne kavuşma şansı var. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ama kızınız için söylemeyeceğim bunu. Ve ona bundan hiç söz etmezseniz çok memnun olurum. Haftada en az 4 kez bir hastaya terapi uygulamam için bana başvuruyorlar. Üniversitenin psikiyatri bölümü için doktorların yaptığı çözümlemelerin denetimini yürütüyorum ve her hasta görüşmesinde bunların birçoğunu geri çevirmek zorunda kalıyorum. Umutsuz bir vakaya bir dakika bile ayırmak benim için korkunç bir zaman kaybı demektir. Ona yardım edemeyeceğimi düşünsem bir dakika bile tutmam onu. Bunu evdekilere anlatın. Yalan söylememize hiç gerek yok. Gerçek hiç de dayanılmayacak kadar kötü değil. Doktor Deborah'ın annesini kapıya kadar geçirirken onu biraz rahatlatmış olmayı umuyordu. Gelişi güzel avuntu vermek tıbbın başka dallarında işe yarayabilirdi. Plasebo, doktorların itiraf ettiklerinden daha sık yazılıyordu reçetelere. Ama Doktor Fred'in bütün yaşam deneyimi ve eğitimi buna karşıydı. Üstelik geçirdiği bunca deneyimden sonra avuntu niteliğini taşıyan en ufak bir davranış bile Esther Ballou'yu korkutabilirdi. Esther bu konuşma sayesinde biraz olsun güçlenebilmişse bütün aile bireyleri de güçlenecek demekti.